14. ayrım. Barda İvanov, o halde belli ki başbakan Ferguson ve bütün ekibinin yok olmasından daha azıyla yetinmeyecek dedi. Bu daha önce denendi ve başarısızlığa uğradı. Ama öyle olması gerekmiyor. Sadece doğru silaha ihtiyacım var. Eğer hedefi tam ortasından vurduğuna emin olmak istiyorsan, silahının ağzını buraya tutabilmen ve tetiği çekmen gerekir. Hedef insan olduğunda zor. Lermov, aslında değil. Ronald Reagan'ı öldürmeye çalışan adam onun tam önüne yürüdü ve ateş etti. Kalabalıklara ve güvenlik görevlilerine rağmen diye işaret etti. Ivanov, ama bu fedakarlık gerektirir dedi. Elbette, intihar bombacılarının sevdikleri prensip bu. Ama senin şu gerçekten profesyonel katilin planladığı eylemi yapmak ve bunu bir daha yapmak için hayatta kalmak, Çakal Carlos gibi. Bak, o ne kadar uzun yaşadı. Ne demek istediğinizi anlıyorum dedi Ivanov. İhtilal hareketleri ve terör üzerine incelemelerim, çarların zamanında anarşistlerin bombalamalarını, Kraliçe Victoria devrindeki Fenya'nın dinamitçileri, yazarın notu, İrlanda'nın bağımsızlığını savunanlara verilen genel ad ve İrlanda Cumhuriyet Ordusu'ndan El-Kaide'ye kadar 20. yüzyılı içeriyor. Kesin bir şey var. Hayali bir kurtuluşu arayan, dinin motive ettiği intihar bombacıları hariç, teröristlerin çoğu hayatta kalmayı çok daha fazla tercih ediyor. Yani başka bir gün savaşmak için yaşamayı. Aynen. Ivanov, o halde kaç kişiden bahsediyoruz? Ferguson, Roper, Salter'lar, Dillon ve Miller diye saymaya başladı. Ayrıca Miller'ın kız kardeşi Monica Starling. Şimdi Dillon'ın kız arkadaşı ama Ferguson için çalışıyor. Lermov başını salladı. Blake Johnson. Ivanov, bununla toplam 8'e kadar çıkıyor dedi. 10. Eğer Kurbuski ve Bunin hala hayattaysa, iyi ise ve Ferguson'un ellerindeyse. Bir akşam yemeği partisine davetiye ve masanın altında bir bomba bu işi halledecek dedi Ivanov. Çok eğlenceli ama hayatta hiçbir şey bu kadar kesin değildir. Birisi Hitler'i tuzağa düşürmek umuduyla Volstanze'de masanın altına bir bomba koymayı denedi ve bu çarpıcı bir başarısızlıktı. Özür dilerim albay, belli ki şaka yapıyordum ama başbakan şaka yapmıyor. Size verdiği şu tavsiyeyi nasıl karşılıyorsunuz? Moskova mafyasını ve birisi onlara sorun yarattığında yaptıklarını düşün dediğinde. Usta, uzman birini, genelde şehir dışından, hiç kimsenin tanımadığı bir yabancıyı göndermek mi? Evet, bunu düşünüyorum. Bu kulağa bir film konusu gibi geliyor. Ama hayat çoğu zaman öyle dediler Mov. Çünkü sinema, basit olduğu için varılmak istenen noktaya doğrudan bütün sıkıcı parçaları atlayarak varıyor. Ne demek istediğinizden emin değilim albay dedi Ivanov, ister istemez. Başbakanın haklı olabileceğine, ihtiyacımız olan böyle bir adam ve ben onun nerede olduğunu biliyorum. Peki nerede? Ivanov tamamen şaşkına dönmüştü. Lubyanka hapishanesi, adı Daniel Holey. İngiliz mi diye sordu Ivanov. O evet, olağanüstü bir adam ve daha da olağanüstü bir katil. 8. Daniel Holey, onun hikayesi. Ne zaman geriye dönüp baksa Daniel Holey hayatı ancak 21 yaşındayken işletme alanında bir master yapmak üzere Belfast'a gittiği zaman başlamış gibi geliyordu. Ama bu sadece daha önce olup bitenler çok sıradan olduğu içindi. Yorkshire'da Leeds şehrinde doğmuştu. Babası Luther Holey orada ortaokul öğretmenliği yapıyordu. Bu, masraflarını karşılayabilen bir uğraştı çünkü ailede para vardı ve kendisine miras kalmıştı. Bir gece bir rugby kulübü dansında Leeds Genel Hastanesi'ndeki eğitimini henüz tamamlamış genç bir hemşireyle tanışmıştı. Adı Elian Coogan'dı ve Ulster'da Crossmaglen adında bir şehirden geliyordu. Orası İrlanda Cumhuriyeti sınırının hemen karşısında milliyetçiliğin yuvası bir yerdi. Kadının Roma Katoliği olduğu gerçeğine rağmen onunla evlendi. Kendisi adından belli olduğu üzere bir protestandı, her ne kadar kimse onu kiliseye giderken görmese de. Çocuğunun Katolik inanca göre vaftiz olmasına izin vermeyi reddetmesi için bu yeterliydi. oldukça mantığa aykırı bir şekilde burada papalık yok diye bağırmıştı. Ama onun zorbalık yöntemlerine iyice alışmış olan karısı işi oluruna bıraktı. Daha fazla çocuğu olamayacağını anlayınca Elian ondan nafaka istedi ve hemşireliğe geri dönmekte ısrar etti. Bu bir tür zafere dönüştü çünkü geçen yıllar boyunca durumu iyiydi ve kocası bir gece ciğer damarı tıkanıklığı geçirip hastaneye kaldırıldığında ve gelir gelmez ölümü ilan edildiğinde bir hemşireydi. Daniel parlak bir çocuktu. 17 yaşında Leeds Üniversitesi'ne kabul edildi ve 20 yaşına bastığında son senesini yarılamıştı. İşletme ve finansal planlama okuyordu. Bu konulara hayattaki en harika şeyler oldukları için değil, bunlara yeteneği varmış gibi göründüğü için seçmişti. Aslında okulda subay eğitimi birliğinde görev almış olduğundan orduya katılma ve Sandhurst'a gitme fikri kendisini cezbetmişti. Çünkü subay eğitimi birliğinde gördüğü silah eğitimi hoşuna gitmişti. Ama babası yine hayır demişti. Sonra babası öldü. Cenaze töreninin olduğu Lonswood mezarlığında okuldan birkaç öğretmen ve eski öğrencilerden oluşan iyi bir katılım vardı. İnsanlar krematoryumun girişinde durdukları zaman oluşan şemsiye ormanının arasından Daniel kalabalığın kenarında duran bir yabancı fark etti. Görünüşe göre 30 yaşlarındaydı. Yakışıklı, köşeli bir yüzü vardı. Bir yağmurluk ve tweed şapka giyiyordu ve birisini bekliyormuş gibi görünüyordu. Sonra Daniel'ın annesi hızla ona koştu. Kollarını boynuna doladı ve ona sıkıca sarıldı. Daniel tereddüt etti. Sonra yaklaştı. Annesi ağlayarak döndü. Oh, bu nasıl bir lütuf. Yeğenim Lyme Coogan, saygılarını sunmak için Crossmaglen'dan buraya kadar geliyor. Adam Daniel'ın elini sıkıca tutarken gülümsüyordu. Yağmur nedeniyle bunun için kötü bir gün ama bütün bu yıllardan sonra yegane halamı görmek ve seninle tanışmak Daniel, muhteşem bir şey. Daniel'a sıkıca sarıldı. Dürüst olmak gerekirse özel bir yolculuk yapmadım. Annen telefon edip bizimkilere haberleri vermiş ve bense Belfast'tan Londra istikametinde Helsing'e giden feribottaydım. Neyse ki evi aradım. Bana kötü haberleri verdiler. Bu nedenle yolumu değiştirdim gördüğün üzere. Gece bizimle kalacak mısın diye sordu Elian. Tanrı seni kutsasın. Ölenin başında bekleme töreni için bile seninle gelemem. Şimdiden Londra'da önemli işler için alıkonulmuş durumdayım. Bu nedenle gitmem lazım. Sanki şans eseri buradaymışım gibi. İhtiyaç duyduğun saatte sana gelmem belki Tanrı'dan bir işaretti. Bu müşfik görev için Tanrı seni kutsasın. Elian onu öptü ve Daniel'a döndü. Arabayı al ve kuzenini tren istasyonuna geçir. İşte bu harika olurdu dedi Lyme. 45 dakika içinde Londra'ya bir ekspres var. O halde haydi gidelim dedi Daniel ve onu arabaya götürdü. Arabayı sürerken Daniel konuşmaya başladı. Açıkça konuşmak istediğim bir şey var dedi. Seni hiç görmediğimiz bütün bu yıllar boyunca hiç bağlantıya geçmedin. Sebebi biz, annem ve ben değildik. Sebep babam ve onun Katoliklere duyduğu saplantılı nefretti. Daniel, Crossmaglen'da hepimiz bunu bilmiyor muyuz? Tanrı bize yardım etsin ama ihtiyar serseri onunla hemen evlendiğine göre onu gerçekten sevmiş olmalı. İstediğinin yapılmasını isteyen haşin bir zorbaydı ama onun anneme ve annemin de ona karşı hissettiği sevgiden hiç şüphe duymadım. Vaftiz olmana asla izin vermedi diye duydum. Bu doğru. Tanrım, benim kuzenim lanet bir protestan. Annen yıllar boyunca iletişim kurdu. Düzenli olarak anneme mektup yazıyor. Ona daima cevap yazmamasını söylüyor ama telefonla aradığı oldu. Belki şimdi bir araya gelebilirler dedi Daniel. Annem Crossmaglen'de aileni ziyaret edebilir. Lyme hala gülümsüyordu ama şimdi farklı bir şekilde. Bunu yapmak istemezdin. Crossmaglen sapına kadar İrlanda Cumhuriyet Ordusu'dur Daniel. Ordunun korsan ülke dediği yer. Karışıklıkların bu aşamasında Ulster'a geri dönmek kötü bir fikir olur. Konuyu değiştirdi. Bazı konukların konuşmalarını duydum ve ismin geçti. Mezuniyetine sadece birkaç ay var ve daha 20 yaşındasın. İşletme ve finansal planlamaymış. Bu işe yarar. Ya sen? Belfast'ta Queen's'e gittim. Ekonomi, siyaset. Bir süre öğretmenlik yaptım. Ya şimdi? Ufak tefek işler. Üç kağıt, hile, kurnazlık. Ana tren istasyonundaki otoparka sürdüler. Bugünlerde elini Belfast'ta yapabileceğin her işe atmalısın. Bir cüzdan çıkardı ve içinden bir kartviziti çekip aldı. Lime Coogan, finans ve iş danışmanı yazıyordu. Her an bu numaradan bana ulaşabilirsin. Bu bir cevaplama servisi. Daniel, her nasılsa kendisini duygulanmış hissetti. Eğer oraya gelecek olursan bunu yapacağım. Annem için bunu yapman ince bir davranıştı. O ve sen ailedensiniz Daniel ve bu dünyadaki en önemli şey. Lime çıkıp gitti. Kalabalığın içinde koşuşturdu ve Daniel kontağı çevirdi. Her nasılsa içinde bir kayıp hissi duyarak uzaklaştı. 1981'de cebinde bir birinci sınıf mezuniyet derecesiyle bir işletme yönetimi yüksek lisansına başlaması doğal görünüyordu ve uygun üniversitelerin listesini kontrol ettiğinde Belfast'taki Queen's hemen gözüne çarptı. Ne de olsa yarı Ulsterlıydı. Her ne kadar orada doğmuş olmasa da. Yine de kökleri oradaydı ve belki bunları aramanın zamanı gelmişti. Kısa süre önce başhemşireliğe terfi etmiş olan annesi biraz kararsızdı. Orada bazı korkunç şeyler oluyor dedi. Tanrı bilir, orası benim doğduğum yer ama oradan çıkmaktan mutluyum ve bu gerçek. Bırak da kendim göreyim dedi Daniel ona. Yeğeninle bağlantıya geçeceğim ve ne düşündüğünü göreceğim. Babasının cenazesinden bu yana 3 ay geçmişti ve kuzeninin kendisine verdiği numarayı aramayı hiç denememişti. Lyman dediği gibi bu bir cevaplama servisiydi ama mesajını bıraktı ve 1 saat sonra Lyman aradı. Senden haber almak muhteşem ve birinci sınıf mezuniyet derecen için tebrikler. Bunu nereden biliyorsun? Annem benim annemle konuştu. Baban öldüğünden beri sürekli konuşuyorlar. Şimdi ne yapacaksın? Annem baban olmasaydı Sandhurst ve orduyu deneyeceğini söylüyor. Evet, okulda subay eğitimi birliğiyle geçen zamandan keyif aldım ama hepsi geçmişte kaldı. Queen's'e gelmeyi ve işletme yönetimi yüksek lisansı yapmayı düşünüyorum. Ne dersin? Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Lime, İsa aşkına Daniel dedi. Akademik başarınla hayatın çok daha stresli olduğu üniversiteler arasında seçim yapabilirsin. Queen's'i hiçe saymıyorum. Oldukça iyi bir üniversite ama Belfast hala bir savaş bölgesi ve sen bir İngilizsin. Hayır değilim, yarı İrlandalıyım dedi Daniel. Ağzını açtığın her an İngilizsin dedi Lime ve bir sürü insan bunu iyi karşılamayacak. O halde bana gelmememi mi söylüyorsun? Bunu neden yapayım ki? Coogan'lar kendilerine neyi yapacaklarını söylenmesini hiç iyi karşılamadılar. Ve sen yarı Coogan'sın. Bu kesin olduğunda bana bildir. Ama sana ufak bir tavsiye vereyim. Geldiğinde yanında pasaportun olduğuna emin ol. Ama Ulster Birleşik Krallığın bir parçası. Elbette bölgeye girerken bir pasaporta ihtiyacın yoktur. Güvenlik burada oyunun adı. Polis ve ordunun istedikleri her an seni durdurma, arama ve sorgulama hakları var. Bir kimlik belgesi olarak pasaportunun yanında olması iyi olur. Dikkatli ol ve neye karar verdiğini bana bildir. Geleceğim Lime, bu kesin. İnatçı genç ergele, öyle değil misin? Nasıl istersen öyle olsun. Sadece geldiğinde sessiz kal ve insanlara ne olduğunu söyleme. Queen's'teki eğitimine normalden daha geç, Kasım ayının başında, ufukta kış varken başladı. Fazla yağmur yağıyormuş gibi görünüyordu. Yine de bunun canını sıkmasına izin vermedi. Bir yağmurluk ve bir şemsiye ile kendini şehre attı. Belli ki ilk etapta şehir merkezinde karar kılmıştı. Kötü havaya rağmen kendisini birçok insanın dünyadaki en tehlikeli şehir diye adlandırdığı yerin keyfini çıkarırken buldu. Bu bir görüş meselesiydi. Elbette ama tren istasyonuna yakın olan Europa'nın dünyadaki en bombalanmış otel olduğu doğruydu. Bir kere bir içki için kendini tehlikeye atıp oraya girdi ve bomba imha uzmanlarının oradaki olağan dışı cesaret gösterileri karşısında hayretler içinde kaldı. Bir yurtta bulunan odası üniversiteye kısa bir yürüme mesafesindeydi. İşinin büyük bir kısmı kişisel araştırmaydı ama arada seminerler ve dersler vardı. Böylece insanlarla birlikte oturma şansını buldu. Bütün dünyadan ve bütün İngiltere'den öğrenciler vardı ama çoğunluğun Ulster aksanı açıkça belliydi. Kimin Katolik, kimin Protestan olduğunu anlamak mümkün değildi. Bununla beraber dışarıda sokaklarda sürüp giden savaş başka herhangi bir şeyden olduğu kadar dini ayrılıktan dolayıydı. öğrenci birliğinin dinlenme odasında otururken ya da barda içip arkadaşlarını incelerken hiç fark yokmuş gibi görünüyordu ama vardı ve arada bir ortaya çıkıyordu. Bir gün genel bir seminerden sonra profesörüyle bir şey tartışmak için kaldı. Ondan sonra bara uğradığında seminere de katılmış olan Graham ve Green adında iki öğrenci kendisine seslendi. Bunlar Derry'den yerel öğrencilerdi. Haklarında bütün bildiği buydu. İtici oldukları hariç özellikle yağlı taranmamış saçları ve yırtık pırtık pantolonuyla Green. Onun içkiyi sevdiği de açıkça belliydi. Daniel onun berbat bir yaratık olduğuna karar verdi ve ondan uzak durmaya çalıştı. Haydi adamım dedi Green. Bir içkiye ihtiyacın var. Wilkinson'ın semineri ne kadar sıkıcıydı. Sürekli daha kötüye gidiyor. Biz bir alıyoruz. Neden sen de almıyorsun? Daniel istemeye istemeye onlara katıldı. Bardan 3 şişeyle döndü. 10 dakika içinde oradan çıkmaya karar vermişti. Green zaten sarhoşluk sınırındaydı. Nasıl gidiyor İngiliz arkadaşım? Biri senin Yorkshire'dan olduğunu söyledi. Daniel, Lyme'ın tavsiyesini hatırlayarak Ulster kökenlerinin reklamını yapmaktan kaçındı. Bu doğru. Geldiğin yerde kızlar iyi mi? Daniel omzunu silkti. Her yerde nasılsa öyleler. Hiç fark yok. Güzel kızlar değil mi? İyiler. Oradaki şu inekler gibi değiller. Köşede kahve içip konuşarak oturan iki kızı işaret etti. Belki 18 yaşındaydılar. Kot etek ve kazak giymişlerdi. Anlamadım dedi Daniel dikkatlice. Onlar Fenian sürttükler dedi Green. Önüne gelenle yatarlar. Graham ciddi bir tavırla başını salladı. Onlarla bir prezervatife ihtiyacın olurdu. Muhtemelen frengi taşıyorlar. Katolik oldukları için mi diye sordu Daniel. Bu bilinen bir şey dedi Green. O halde seyret bunu. Peki benim bir Katolik olmadığımı nereden biliyorsun? Graham Yorkshire aksanın var dedi. Gülerek kükredi sonra durdu. Bir dakika, değilsin değil mi? Benim ne olduğum sizi ne ilgilendirir ki? Daniel döndü ve çıkıp gitti. Öfkeli ve gerçekten üzüntülüydü. Yurda geri döndü ve kendisi için duyuru panosuna iliştirilmiş bir mesajı buldu. Lyme'dan gelmişti. Kendisiyle bağlantıya geçmesini istiyordu. O da bunu yaptı ve bekledi. Lyme yarım saat sonra aradı. Her şey nasıl gidiyor? Daniel derin bir nefes aldı ve öfkesini bastırdı. Lyme'a neler olduğunu anlatmasına imkan yoktu. İyi Lyme, her şey çok iyi gidiyor. Bu iyi. Dinle, senin için bir sürprizim var. Minik kız kardeşim Roslyn bu hafta sonu şehirde arkadaşlarla kalıyor. Bir anaokulunda öğretmen asistanı. Pazartesi günü eve geliyor ama pazar gecesi serbest Daniel. Büyüleyici biridir. Seninle tanışmaya can atıyor. Ben de onunla tanışmaya can atıyorum. Hiç karşılaşmadığımız için bunu yurtta yapalım. Bu en kolayı. Sana kararımı bildireceğim. Gerçekten de büyüleyiciydi. Siyah saçlarla genç ve güzeldi. Kendisine tamamen İrlanda efsanesindeki Kara Roslyn'i hatırlatıyordu. Ziyaretçisi olduğunu Daniel'a söylemek için odasını aramışlardı ama merdivenlerden inerken onu ilk gördüğünde onun Roslyn olması gerektiğini anlamıştı. Bir şemsiye taşıyordu çünkü dışarıda yağmur yağıyordu ve bir elbiseyle bilek hizası botların üzerine koyu mavi bir palto giymişti. Bir çanta kayışla sol omzuna asılıydı. Daniel elini tuttuğunda Roslyn gülümsedi ve yanağını öpmek için uzandı. Seninle tanışmak öyle muhteşem ki Daniel. Oradaki tek kara bulut o sırada dinlenme odasından çıkan Green ve Graham'dı. Şaşkın görünüyorlardı. Bu nedir Holly? Bunu nerede saklıyordun? Belli ki onlar yine içkiden dolayı en kötü durumdaydılar. Daniel onun elini tuttu. Haydi Roslyn, yola çıkalım ve biraz yemek yiyelim. Dışarı çıkarlarken arkalarından Green, duydun mu bunu? Roslyn'miş. Kahrolası bir Fenian o dedi. Daniel tam dönerken Roslyn onu çekti. Onları aldırma. Sadece çenelerini tutmayı beceremeyen protestan pislikler. Roslyn sükunetini bozmadan öfkeliydi. Dolayısıyla Daniel boş verdi. Kolunu uzattı ve birlikte yolda ilerlemeye başladılar. Nereye gitmek isterdin? Bir kafede balık ve cips. Yanında da bir bardak çay bana iyi gelir. Ve bana kendin hakkında her şeyi anlatabilirsin.